Çınaraltı. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde veya herhangi bir yerde ama radyolarının başında bizleri dinleyen sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Frekansınız TGRT FM, programınız Çınaraltı. Ve biz İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, futbolda top yuvarlaktır diye bir tabir var. Yani kimin kazanacağı belli olmaz. Amerika'da da seçim yuvarlaktır derler. Hakikaten dünyanın hiçbir yerinde seçim propagandaları Amerika'daki kadar neticeyi etkilemez. Güçlü bir adayın bir hiç yüzünden başkanlığı kaybetmesi her zaman mümkündür. Tabii Amerikan başkanı demek dünyanın başkanı demek. Hemen hemen dünyanın her yerinde Amerika'nın önemli nüfuzu olduğu için Amerikan başkanının kim olduğu hakikaten bütün dünya milletleri için çok önemli. Sadece Amerikalılar için değil, belki Amerikalılar bile o kadar bu işte meraklı değil. Geçenlerde bir arkadaşım diyor ki keşke Amerika başkanının seçiminde bize de oy hakkı verseler. Çünkü bizim hayatımızda onların çok önemli bir yeri var. Onların kararlarının, onların politikalarının. Fakat seçimlerinde bizim şeyimiz yok. Ben de dedim ki biz kendi cumhurbaşkanımızı seçebilelim de Amerikan başkanı şurada dursun. Evet sevgili dinleyiciler, Amerika'da başkanlık seçimleri hakikaten 4 yılda bir yapılır ve Amerikan tarihinin en ilginç hadiseleri bu başkanlık seçimi yarışları sırasında cereyan eder. Genellikle 2 aday çıkar sevgili dinleyiciler. Çünkü Amerika'da çift partili bir sistem var. 2 partili bir demokrasi var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Bunlar da vaktiyle Güney-Kuzey ihtilafından doğmuş partilerdir. Malum bundan 100 sene, 150 sene kadar önce Amerika'da bir iç savaş yaşanmıştı. Bu iç savaş Kuzeylilerle Güneyliler arasında oldu. Güneyliler zengin çiftlikler, zengin tarım arazileri ve dolayısıyla önemli iş gücüne ihtiyacı olan eyaletlerdi ve kölelik burada yaygındı. Kuzeyliler ise daha demokrat, sanayileşmiş eyaletleri ihtiva ediyordu. Kuzeylilerle Güneyliler arasında kölelik konusunda ihtilaf çıktı. Aslında ihtilaf başka şeylerdeydi. Fakat kölelik bunlardan yalnız birisiydi. Güneyliler köleliğe taraftardı. Kuzeyliler köleliğin kaldırılmasına. Bunun üzerine Güney eyaletleri federasyondan çekindiklerini söylediler. Zaten hepimizin hemen hemen bildiği gibi Amerika bir federasyon. Şu anda 50 devletten oluşuyor. O zaman 50 değildi tabii. Bu 50 devlet bir araya gelmiş, bir federasyon teşkil etmişler. Başta bir federal hükümet var, federal anayasa var, federal meclis var. Her bir federe devletinde kendi meclisleri ve kendi anayasaları, kendi kanunları var. Bu eyaletlerin kimisi İspanyol eyaletiydi. Utah, Kaliforniya'nın hepsi, Texas İspanyollardan alındı. Louisiana, Florida gibi eyaletler Fransızlardan satın alındı. Alaska Ruslardan satın alındı. Böyle bütün eyaletler toparlanarak Amerika meydana geldi. Normalde federasyonlarda her federe devlet istediği zaman federasyondan çekilebilir. Ancak uygulamada böyle olmuyor tabii. Vaktiyle İşte iç savaşta güney eyaletleri çekilmek istediler fakat kuzeyliler buna müsaade etmedi. Ruslarda da öyleydi mesela. Sovyetler Birliği zamanında bütün Sovyet devletlerin Kırgızistan'dan tutun Ukrayna'ya kadar istedikleri zaman Sovyetler Birliği'nden ayrılma hakkı vardı ama tabi tatbikatta hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Yani bunu teşebbüs etmek şöyle dursun, telaffuz etmek bile yasaktı. Evet, işte bu Kuzey-Güney ihtilafı savaşla neticelendi. Ve bu savaş neticesinde Kuzeyliler yani Yankiler galip geldi Güney eyaletlerine karşı. Ancak o zaman bir siyasi ihtilaf meydana geldi. Güneylilerin doktrinine yakın olanlar demokratlar, Kuzeylilerin doktrinine yakın olanlar cumhuriyetçiler olarak ayrıldılar. Aynen İngiltere'de olduğu gibi İngiltere'de de biliyorsunuz bir muhafazakar parti var. Sağda, solda da bir işçi partisi var. Whigler ve Toryler derler halk arasında bunlara. Amerika'da zaten İngiltere'nin siyasi sisteminin kopyasıdır. Orada kralın yerini cumhurbaşkanı, meclisin yerini senato ve kongre almıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti ihtilafı günümüze kadar Amerika'da süre geldi. Bunlardan bir tanesi iki başkan adayı çıkarırlar. Birisi cumhuriyetçi, biri demokrattır. Bunlar yarışırlar bütün eyaletlerde ve sonra federal devlet çapında bunlardan bir tanesi galip gelir. Genellikle de bir dönem cumhuriyetçiler, bir dönem demokratlar iş başında bulunur. Evet, Roosevelt'e kadar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar Amerikan başkanları belki dünyayı çok ilgilendirmiyordu. Çünkü Amerika Roosevelt'in ölümüne kadar dış dünyadan bağımsız bir politika izliyordu. Roosevelt'in bir fikri vardı, bir kanaati vardı, bir ideolojisi vardı. İhtiyar dünyanın işlerine karışmamak. Yani Asya, Avrupa, özellikle Avrupa'nın işlerine karışmamak. Bu siyaset İngiltere'nin dünya siyasetinde güçlü olduğu dönemlere ait bir yaklaşım tarzıydı, bir telakkiydi. Ancak Roosevelt öldükten sonra Amerika bu fikrini değiştirdi sevgili dinleyiciler. Eski dünyanın, özellikle Avrupa'nın işlerine karışmanın daha önemli olduğu, Amerikan menfaati için daha lüzumlu olduğu kanaatine vardı. Roosevelt'in bu siyaseti maalesef Sovyet Rusya'nın güçlenmesine ve dünyanın komünist ve hür blok olarak ikiye ayrılmasına sebebiyet verdi. Hitler yenildiği zaman Churchill'e demiş o zamanki İngiliz başbakanı, ben demiş yenilgiyi kabul ediyorum fakat bana fırsat verin şu Rusya'nın işini bitireyim, dünyadan komünizm belasını kaldırayım. Ancak Roosevelt tabi Rusya ile anlaşma yaptığı için buna razı olmadı. Ondan sonra Rusya hepinizin bildiği gibi Avrupa'nın yarısını işgal etti ve demir perde teşekkül etti. İşte bu Churchill'in hatası yüzünden senelerce pek çok acılar çekildi. Eğer Amerika vaktiyle buna müdahale etmiş olsaydı belki mani olurdu ancak Amerika da işin içindeydi. Roosevelt, Churchill, Stalin'le Yalta'da bir araya gelerek bu durumu meydana getirdiler. Neyse, Roosevelt'e de kalmadı dünya. Roosevelt vefat etti. Roosevelt vefat ettikten sonra Amerikan başkanı Truman oldu sevgili dinleyiciler. Truman'la, ki demokratların adayıydı, cumhuriyetçilerin adayıydı, o zaman Dewey'ydi. Truman, başkan Roosevelt ölüverince onun yardımcısı olduğu için otomatik olarak Beyaz Saray'a yerleşti. 4 yıllık dönem tamamlanınca yeniden başkanlık için aday gösterildi. Bu Truman Amerika'nın orta eyaletlerinde yetişmiş, esnaflıktan politikacılığa gelmiş birisiydi. Harry Truman. Rakibi Dewey ise çok ünlü bir ailenin çocuğuydu. Büyük babası savaşlarda amiral olmuş, babası savunma bakanlığı yapmış, kendisi ise Cumhuriyetçi Parti'nin lideriydi. Kurnaz ve sevimli bir siyasetçiydi. Seçimin son günleri yaklaşırken hemen hemen bütün anket kuruluşları ve ünlü yorumcular Harry Truman'ın yenileceğinden emindiler. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda belkisiz bir cesaretle bu tahminlerini yayınlıyorlardı. Herkes Dewey'in kazanacağına o kadar emindi ki en büyük tirajlı gazete olan Daily News seçim neticeleri o bilgisayarsız, kompütersiz günlerde gece yarısına kadar belli olmayınca artık baskıya girmeyi de daha fazla geciktiremeyeceği için ilk sayfada koca manşette yeni cumhurbaşkanı Dewey seçildi diye çıkmıştı. Ertesi sabah bu gazete bu haberle kapışılırken öğleye doğru kesin netice açıklandı. Truman kazanmıştı. o gece Amerika'da olup da televizyonu seyredenler Truman'ın meşhur yorumculardan Katel Brunner'in Almanca'ya kaçan şivesini taklit ederek onunla rezil olan yorumcularla, basınla, gazetecilerle yaptığı alayı seyretme imkanı bulurdunuz. Evet, Amerika'da seçimleri bir sürpriz neticesi, Truman kazandı. Kazanması da bizim için fena olmadı sevgili dinleyiciler. Roosevelt devamlı Sovyetlere taviz verip duruyordu. Moskova'da bundan cesaret almış, Kars'ın, Ardahan'ın ve Boğazlar'ın kontrolünü bizden talep etmiş, hatta tehdide başlamıştı. İlk defa Truman'la Washington eski müttefik Rusya'ya dur ihtarı verdi. Ve derhal bize askeri yardımda bulundu ve Truman doktrinini başlattı. Daha sonraları yenilen aday Dewey, Türk hükümeti tarafından Washington lobimizi yürütmek üzere yılda $300'lık kontratla tutuldu. Dewey bize pek bir fayda vermedi. Cumhurbaşkanı seçilseydi de belki Truman kadar bize faydası olmayacaktı. Ne de olsa Truman, Churchill zamandan kalma bir adamdı ve onun aklı başına gelmiş olan Churchill'in demir perde ikazlarını dikkatle dinliyordu ki bu da bizim işimize geliyordu. Çünkü biz demir perde ile komşuyduk. ...1952 yılında sevgili dinleyiciler... ...yarış General Eisenhower'la... ...Adlai Stevenson arasında oldu. Bu seçim... ...Türkler tarafından... ...çok ciddiyle ve sıkı bir şekilde... ...takip edildi... ...ve Türk gazetecileri genellikle... ...Eisenhower kazanacak diye tahmin ettiler. New York'taki... ...gazeteciler ise genellikle Stevenson... ...kazanacak diyorlardı. Burada da Türk basınının... ...tahminleri çıktı sevgili dinleyiciler... ...General Eisenhower... Başkan oldu. Ancak biri daha vardı bu seçimde galip çıkan. O da Richard Nixon. Richard Nixon, General Eisenhower'ın yardımcısı, muavini olarak kazanmıştı. Bu ekip 1956 seçimlerine tekrar Stevenson'la boy ölçüştü ve zavallı eski Chicago valisini ezdi geçti. Cumhuriyetçi Eisenhower 35 milyon oy aldı. Stevenson ise 1952'den de aşağı düşerek ancak 26 milyon oy toplayabilmişti. ...1960 seçimlerinde Nixon ve Kennedy aday oldular. O zaman gazeteciler ve herkes bunların arasında bir tercih yapmakta aciz kaldı. Sebebi de Nixon, Eisenhower'ın yardımcısıydı. Ve Eisenhower iki dönem başkan seçilmişti ve anayasa gereği tekrar adaylığını koyması mümkün değildi. Nixon gitgide solak kayan Amerikan aydın tabakası tarafından pek sevilmiyordu. Hakikaten o zamanlarda, 60'lı yıllarda Amerika'nın aydın tabakasında böyle bir sola, sosyal demokratlığa kayan bir hava vardı. Nixon 1940'larda milletvekiliydi o zaman. Amerika Aleyhtarı Faaliyetler Komisyonu'nda bir gayretkeşlik göstermiş. Gizli komünist atom bilgini hisse hapse yollayan casusluk mikrofilmlerini içi boş bir bal kabağının içinde bulmakla ün kazanmıştı. Tabi liberal kesim Sovyetlere karşı yumuşama yanlısıydı. Nixon'ın, hele onun gitgide artan anti-komünist tavrını bir türlü affetmiyordu. Seçim kampanyası boyunca Nixon aleyhine çeşitli dedikodular çıkarıldı. Adam güçlükle kendisini temize çıkarabildi. Evet, işte bu tip aydın Amerikalıların çok etkisi, çok nüfuzu olduğu için kimse Nixon'a kazanma şansı vermiyordu. Ancak Demokrat Parti kendine zor bir namzet seçmişti. John Fitzgerald Kennedy. Neden zor? Bir kere gençti. Nixon'dan daha yakışıklıydı. Ondan daha sevimliydi ve ağzı laf yapmasını biliyordu. Liberaller de onu çok seviyordu. Hatta liberallerin sevgilisiydi. Ancak Katolikti. Evet, Amerikan geleneklerine göre o tarihe kadar WASP olmayan kimse cumhurbaşkanı bile seçilemezdi. Ne demektir WASP? W, white, yani beyaz, yani beyaz ırktan, AS Anglo-Sakson, yani Amerikan İngiliz asıllı, İngiliz asıllı. P de Protestan. Yani WASP beyaz, Anglo-Sakson ve Protestan demek. Evet, bu şart ne anayasada ne de kanunlarda vardı ama bu geleneği kıran çıkmamıştı. 1930'larda Smith adında bir Katolik başkan seçimlerinde korkunç bir yenilgiye uğramıştı. Kennedy bir kere Anglo-Sakson soyundan değildi. Kelt asıllı İrlandalıydı. Hem de Katolik mezhebinden de Protestan değildi. Katolikler Vatikan'daki papaya bağlıdırlar. Vatanlarına ihanet bile, hıyanet bile edebilirler diye fısıltı gazeteleri yazıp duruyordu. Seçildikten sonra bile bu dedikodudan arkası kesilmedi sevgili dinleyiciler. Komedyenler Kennedy'nin yatak odasındaki kırmızı telefonun doğrudan papaya bağlı olduğunu ima eden şakalar yaparlardı. İşte Amerika'da bu isnatların, bu şüphelerin tesiri o kadar fazlaydı ki Kennedy'nin de kazanma şansı fazla değildi. Demek ki Nixon antikomünistliği sebebiyle, Kennedy de WASP olmaması sebebiyle pek şanslı değildi. Onun için işte iki namzet arasında ne gazeteciler ne halk bir tercih yapamadı. Seçimlere oldukça muğlak bir şekilde girdi Amerika. Nixon son gün bir yanlışlık yaptı sevgili dinleyiciler. Kennedy'nin televizyonda tartışma teklifini kabul etti. O zamanlar renkli televizyon yeni yeni yayılıyordu ve renkli televizyon için çok mühim olan makyajı Nixon istemedi. Neticede ekranlarda böyle yeşilimtırak bir suratla göründü. Zaten kasılmış bir hali vardı, hiç de sempatik görünmedi televizyonda. Öbürü ise, Kennedy ise rahattı, espriliydi ve sevimliydi. Bu programı seyredenlerin pek çoğu içinden galiba Nixon kaybetti dediler. Ama tabii bunu gazetelerde yazma imkanları olmadı çünkü seçim ertesi sabahtı. Evet, yanılmadılar, Kennedy bu seçimi kazandı. Ancak bu seçim neticelerinde elde edilen rakamlar tereddütte herkesin haklı olduğunu gösterdi. Oylar Amerikan tarihinde görülmemiş bir yakınlıktaydı sevgili dinleyiciler. 34.226.731'e karşı 34.108.157. Yani 118.000 oy farkla Kennedy kazanabilmişti. Liberallerin Rusya ile yumuşama ümitlerini boşa çıkaran Kennedy, Küba'ya füzeler yerleştiren ve Amerika'yı tehdit eder duruma gelen Kruşçev'e karşı sert çıkmıştı ve yeni füzeler getiren Sovyet savaş gemisini durdurmayı, yani 3. Dünya Savaşı'nı göze almıştı. Hatta Castro'ya karşı CIA'nin bir isyan harekatı başlatmasını da emretmişti. Evet sevgili dinleyiciler, Kennedy başkanlığının 3. yılında Dallas'ta Sovyet ajanı olduğu zannedilen Lee Harvey Oswald tarafından vuruldu. Evet, WASP olmamasının faturasını ödedi dediler. Kimisi Rusya'ya kafa tutmasının faturasını ödedi dediler. Kimisi işin arkasında çok başka şeyler var dediler. Bir aşk cinayetiydi dediler. Neyse, bu daha hala ortaya çıkmadı. Kennedy'nin geri kalan bir yılı için muavini Johnson başkan oldu sevgili dinleyiciler. Bu koca Teksaslı'nın Beyaz Saray'a geçişi de bir alemdi. 1960 seçimleri için demokratlar aday ararlarken Johnson en akla geleniydi. Fakat aday seçimi kongresinde Kennedy onu yeni vermişti. Ve o gece yeni aday şaşılacak bir şey yaptı. Rakibinin otel odasına giderek ona muavinlik adaylığını teklif etti. Johnson bunu kabul etti. Bu sayede Kennedy tutucu güneyden de birkaç oy topladı. Ve öylelikle o ufak farkı kazandı. Şimdi de Johnson adaylık yarışını kaybettiği cumhurbaşkanlığına Kennedy'nin ölümü sayesinde kondu. İşte Kennedy'yi Oswald'ın öldürmediğine inananlar bazen bu Johnson'ı bile şüphe altında bırakmışlardır. Neyse, 1964 seçimlerinde Johnson rahatlıkla aday oldu. Birçok iyi kanunlar çıkarttı, meclisle iyi bir diyalog kurdu. Cumhuriyetçiler son seçim yenilgisini hazmedemeyerek küsüp giden ve Kaliforniya valiliği yapan Nixon yerine çok aşırı bir sağcı olan Barry Goldwater'ı aday göstermişlerdi. Halbuki ülkede insan hakları, daha doğrusu zenci hakları harekatı almış yürümüştü. Öğrenci hareketleri ve liberallerin tavrı sağcıların kazanmasına imkan bırakmamıştı. Neticede Johnson 1936'dan beri görülmemiş bir ekseriyetle seçimi kazandı. Bu koca Teksaslı Kıbrıs konusunda bizi küçük düşüren bir mektup yazmıştı İnönü'ye. Bununla ün saldı ve göbeğindeki ameliyat yarasını sıyırıp sıyırıp diplomatlara gösteriyordu. O derece kaba saba bir adamdı. Sonunda kalp rahatsızlığına dayanamayarak 1968 seçimlerinde aday olmaktan vazgeçti. Yerine her seçimde aday olmaya kalkmış ve hep yenilmiş olan Humphrey aday gösterdi demokratlar. Cumhuriyetçiler Reagan, Rockefeller ve Nixon arasında bir süre bocaladıktan sonra Nixon'ı aday gösterdiler. Evet, Nixon bu seçimi ufacık bir farkla kazandı sevgili dinleyiciler. Vietnam Harbi'ni sona erdirdi. Kızıl Çin dediği Pekin hükümetiyle yumuşama siyasetine girişti. Hülasa, De Gaulle gibi sağcı destekle gelip sağcıları şaşkına çeviren işler yaptı. Ama bu siyasetin çok kurnazca bir plan olduğu, Sovyetleri köşeye kıstırdığı sonraları meydana çıktı. Yeni seçim yaklaşırken Nixon'ın rakiplerini gizlice dinleme planlarını göz önüne seren Watergate olayı patlak verdi. 1972 seçimlerine Nixon bu rezalete boş vererek girdi. Çünkü dış siyaseti ona çok büyük bir prestij, itibar kazandırmıştı. Ve Govern adında meçhul bir rakip karşısında seçimi büyük bir ekseriyetle kazandı. Fakat liberaller ve tabi onları gizlice kullanan Moskova yanlısı komünistler hemen toparlanıp karşı taarruza geçtiler. Watergate olayı dallanıp budaklandırıldı. Gizli teyipler arandı, soruşturuldu. Nixon iyice şaşkına döndü, hata üstüne hata yaptı. Yalanlar söyledi, yalanları yakalandı. Neredeyse başkanlıktan azledilecek ve hapse atılacaktı. Bu Amerikan tarihinde görülmemiş bir şeydi. Pazarlık yaparak yakayı kurtardı ve istifa etti. Yerine geçen muavini Ford, az akıllı fakat dürüst birisi olarak ün salmıştı. Ford, başkanlığın kolaylıkları sayesinde 1976 seçimlerini kazanacağını umdu. Ve Cumhuriyetçi Reagan'ın rekabetine rağmen aday gösterildi. Fakat Demokratların adayı fıstıkçı Jimmy Carter, Ford'u yenerek bu Kasım ayındaki seçime kadar iri dişleriyle beraber Beyaz Saray'a göçtü. Son kampanyanın skandalları, Humeynileri, dolar dalgalanmaları malum. Cumhuriyetçilerin adayı, eski Hollywood jönü ve sağ görüşlü Reagan seçimi Carter'a karşı kazandı. Evet sevgili dinleyiciler, Soğuk Savaş döneminin bu başkanları eğer Sovyetler aleyhtarıysa Türkiye'ye yakın bir siyaset izlediler. Dış ilişkilerde yumuşamaya önem verdiler. Türkiye'ye yardıma önem verdiler. Ve bunda Reagan her ne kadar Carter kadar bu dış ilişkilere sıcak bakan, yardımlara sıcak bakan birisi değilse de şiddetli bir antikomünist oluşu sebebiyle Türkiye'ye yardımcı oldu ve iyi bir müttefik görüntüsü yaşandı. Ancak tabii Reagan'ın da kalmadı başkanlık. Reagan'dan sonra Bush başa geçti. Bush'tan sonra Clinton. Bunların hepsinin siyaseti belliydi. Çünkü artık Rusya çökmüş. Dünyanın yegane hakimi olarak Amerika görünüyordu. Ancak tabii Rusya'nın gizli gücü, hala devam eden gücü. Bu arada Çin'in yabana atılmayacak durumu, Avrupa topluluğunun Amerika'ya bir alternatif oluşturma durumu Amerikalıları zora soktu. Fakat Amerikan başkanları senelerin getirdiği rahatlık ve tecrübeyle, bir de tabii sosyal refahın verdiği bir kendine güven hissiyle dünya barışını sağlama, dünya düzenini, dünya dengelerini ayarlama gayreti içinde devam ediyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, tarih boyunca pek çok Amerikan başkanı geldi geçti. Evet bunlar hakikaten demokratik seçimlerle başa geldiler. Ve bu demokratik seçimlerde seçim kampanyaları bu başkanın belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Ülkede hakim olan lobiler ki genellikle Semitik Yahudi lobisi bu başkan adaylarının seçiminde önemli bir rol oynar. Başkan adaylarını her iki taraftan da Yahudi lobisi ağırlıkla tespit ettikten sonra halka bunlardan birisini tercih etmek kalır. İşte burada seçim kampanyaları çok önemli bir rol oynar. Gazeteler, televizyon, basın ve insanların şahsi telakkileri her ne kadar Amerikan halkı depolitize olmakla beraber, politikadan uzak kalmakla beraber önemli bir rol oynuyor. Ve hiç beklenmeyen bir adam bir anda başkan olabiliyor. Son andaki gelişmeler bu seçimin neticesini yakından etkiliyor. Burada söylenmesi gereken bir şey daha var sevgili dinleyiciler. Amerikan başkanları tarih boyunca hiç de öyle yüksek meziyetli, yüksek kabiliyetli adamlar değildi. İşlerinde birkaç tanesi müstesna, işte Lincoln gibi birkaç tanesi müstesna, hepsi sıradan kimselerdi. Hatta bunların işlerinde hiç okuma yazma bilmediği söylenenler var. Yine bu Franklin Roosevelt değil de Theodore Roosevelt, bundan 30 sene önce başkanlık yapan Theodore Roosevelt, 1,5 sene felçli yaşamış, hiç konuşmadan, hareket etmeden yaşamış, hanımı, eski bir çamaşırcı olan hanımı Amerika'yı kocasının namına idare etmiş. Perde arkasından. Böyle pek çok skandallar var. Jimmy Carter bir fıstık çiftçisiydi. Ronald Reagan'ın ikinci sınıf bir yeşil Hollywood artisti olduğunu hemen hepimiz hatırlıyoruz. Clinton'ın ise saksafonculuktan öte bir meziyeti olmadığı ortada. Fakat bunların hepsi başarılı birer başkan manzarası sergilediler. Bunun sebebini sistemde aramak lazım kanaatindeyiz. Amerika'da sistem o derece oturmuş ki başa kim geçerse geçsin hiçbir mesele teşkil etmiyor. Bunun benzeri tarihte Osmanlı Devleti'nde görülmüş. Osmanlı Devleti'nde belki belli dönemden sonraki padişahlar ilk dönemdeki padişahlar kadar cengaver ve üstün meziyetli değildi. Onların da tabii meziyetleri, üstün vasıfları vardı ama ilk devirdekiler gibi bir Fatih gibi belki bir Yavuz Sultan Selim gibi değildi. Ama hiçbir problem olmadan işler yürüdü. Sebep bu sistemin oturmuş olmasını da aramak lazım. Evet Amerika'da böyle. Siyasi sistem oturduğu için başa kim geçerse geçsin Amerikan menfaatleri, Amerika'nın gücü, Amerika'nın siyaseti değişmiyor. Sevgili dinleyiciler, böylece dakikalar dakikaları kovaladı ve bir Çınaraltı programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.